Ayrım 3. Kızıl Göğün Altında. Mark Sullivan. Sayfa 26. İkinci bölüm. Gökyüzü yarılmış tufan başlamıştı. Pino Mimo'nun ardından Moda Sokağı'na doğru sırılsıklan bir halde olsa da umurunda bile olmayarak hızla koşturuyordu. Anna onun da sinemaya gidecekti. Evet demişti. Bu Pino'nun neredeyse aklını kaçırmasına yeterdi. İki kardeş de ıslanmıştı ve dayılarının Via Pietro Verri'de 7 numarada bulunan pas renkli binadaki, aynı zamanda bir fabrika olan Valigeria Albanese isimli bavul mağazasına vardıklarında şimşekler çakıyordu. Sırılsıklam olan iki delikanlının girdikleri uzun ve dar mağaza, onları yeni derinin zengin kokusuyla da sarmaladı. Raflar kaliteli evrak çantaları, el çantaları, okul çantaları, bavullar ve sandıklarla doluydu. Cam tezgahların ardında dokuma deriden cüzdanlar, özenle işlenmiş sigara tabakaları ve evrak çantaları duruyordu. Mağazada iki müşteri vardı. Biri kapıya yakın duran ihtiyar bir kadın, diğeri ise kadının uzağında duran siyahlı grili üniformasıyla bir Nazi subayıydı. Pino subayı izlerken ihtiyar kadının hangisi Albert diye sorduğunu duydu. İçinizden hangisi geliyorsa dedi tezgahın arkasında kadını bekleyen adam. İri yarı, geniş omuzlu ve bıyıklı biriydi. Üstünde fare grisi bir takım, kolalanmış beyaz bir gömlek, şık mavi bir benekli kravat vardı. Ama ikisini de beğendim ben diye yakında adamın müşterisi. Adam bıyığını okşayıp kıkırdayarak o halde ikisini de alın dedi. Tereddüt içerisindeki kadın da kıkırdadı. Olabilir, alayım o halde. Harika, harika dedi adam ellerini ovuşturarak. Greta kusursuz bir zevki olan bu harikulade hanımefendi için bana oradan iki kutu getirir misin? Şu anda meşgulüm Albert diye cevapladı Pino'nun Nazi'yi bekleyen Avusturyalı yengesi Greta. Uzun boylu, ince yapılı, kısa kahverengi saçlı ve yumuşak bir gülümsemesi olan bir kadındı. Alman sigara içiyor ve deri kaplı bir sigara tabakasını inceliyordu. Pino, Albert dayı kutuları ben getiririm dedi. Albert dayı Pino'ya şöyle bir bakıverdi. Kutulara dokunmadan önce bir kurulansan iyi olur. Pino Anna'yı düşünerek yengesinin ve Alman'ın arkasındaki fabrika kapısına yöneldi. Subay yanından geçen Pino'ya bakmak için arkasına döndüğünde yakalarında onun bir albay olduğunu gösteren meşe ağacı yaprağı şeklindeki rütbeler göründü. Kasketinin düz ön kısmında bir Totenkopf vardı. Kafatası ve kemiklerden oluşan küçük bir amblemdi bu ve pençelerinde svastika tutan bir kartalın altındaydı. Pino onun bir Geheimestaatpolizei yani Gestapo olduğunu anlamıştı. Hitler'in gizli polis örgütünde yüksek rütbeli bir albaydı. Ortalama boy ve yapıdaki bu dar burunlu ve neşesiz dudaklı Nazi'nin hiçbir şeyi açık etmeyen koyu renkli gözleri vardı. Şaşıran Pino kapıya doğru ilerleyerek daha geniş bir alana ve daha yüksek bir tavana sahip olan fabrikanın içine girdi. Kadın terzi ve makaslarlar o günkü işlerini bir kenara kaldırmakla meşguldüler. Bir yerlerden bir parça kumaş bulup ellerini kuruladı, sonra üstünde Albanese logosu bulunan iki karton kutu bularak yeniden mağazanın içine girdi. Aklı mutlu bir şekilde yeniden Anna'ya gitmişti. Anna çok güzeldi. Ondan büyüktü ve kapıyı itmeden önce bir an durdu. Gestapo albayı mağazadan çıkıp yağmurun içine karışmak üzereydi. Pino'nun yengesi kapıda durup başını sallayarak albayın gitmesini izliyordu. Pino yengesi kapıyı kapatır kapatmaz kendini daha iyi hissetmişti. Dayısının iki cüzdanı paketlemesine yardım etti. Son müşteri de gittikten sonra Albert dayı Mimo'ya ön kapıyı kilitleyip pencereye kapalı işaretini koymasını söyledi. Mimo kendisine söyleneni yaptıktan sonra Albert dayı adını gördün mü diye sordu. Standartenführer Walter Rauf diye cevapladı Greta. Kuzey İtalya'nın yeni Gestapo şefi Ukrayna'dan geldi. Tullio ona göz kulak oluyor. Tullio geri mi döndü dedi Pino şaşkın ve mutlu bir sesle. Tullio Galimberti ondan 5 yaş büyüktü. Onun idolüydü ve yakın bir aile dostuydu. Dün döndü dedi Albert dayı. Greta yenge, Rauf Gestapo'nun Hotel Regina'yı ele geçirdiğini söyledi. Kocası omurdandı. İtalya kime ait? Mussolini'ye mi yoksa Hitler'e mi? Bunun bir önemi yok dedi Pino kendisini ikna etmeye çalışarak. Savaş kısa süre sonra sona erecek ve Amerikalılar gelecek. Her yerde caz olacak. Albert dayı başını iki yana salladı. Bu Almanlara ve Il Duce'ye bağlı. Greta yenge saate baktın mı Pino diye sordu. Annem parti hazırlıklarına yardım etmen için ikinizin bir saat önce eve gitmesini bekliyordu. Pino'nun karnına sancılar girdi. Annesi hayal kırıklığına uğratılacak biri değildi. Yine gelirim olur mu diye sordu arkasında Mimo ile kapıya doğru ilerlerken. Bunu hayatta kaçırmayız dedi Albert dayı. Delikanlar Via Monte Napoleone 3 numaraya anne babasının çanta mağazası La Borsette di Lella'ya ulaştıklarında mağazanın kapalı olduğunu gördüler. Annesini düşündükçe Pino'nun içini bir korku kapladı. Babasının evde olup kopacak fırtınayı yatıştırmasını umdu. Merdivenleri çıkarken burunlarına leziz kokular geldi. Kuzu ve sarımsak fırında pişerken taze doğranmış fesleğen de ocaktan yeni çıkmış sıcak ekmeğin kokusu her yere yayılıyordu. Ailenin koşturmacayla uğuldayan zengin evinin kapısını açtılar. Her zamanki hizmetçinin yanı sıra geçici süreliğine kiraladıkları hizmetçi yemek salonunda çırpınıyor, büfedeki kristalleri, çatal bıçak setini ve porselenleri çıkarıyordu. Misafir odasında uzun boylu, ince, düşük omuzlu bir adam sırtını salona dönmüş, elindeki keman ve yayla Pino'nun bilmediği bir parça çalıyordu. Adam yanlış notaya basınca durup başını iki yana salladı. ''Baba'' diye seslendi Pino sakince, ''Başımız belada mı?'' Michele Lella kemanını indirip arkasına döndüğünde yanağının içini ısırıyordu. Cevap vermesine fırsat kalmadan 6 yaşındaki bir kız çocuğu bağırıp çağırarak mutfaktan salona girdi. Pino'nun kız kardeşi Chichi, Pino'nun önünde durup ''Nerelerdeydiniz Pino? Annem sana kızdı.'' ''Sana da Mimo'' deyiverdi. Pino onu duymazdan gelip mutfaktan çıkan önlüklü lokomotife odaklandı. Annesinin kulaklarından buhar çıktığına yemin edebilirdi. Portia Gemma, büyük oğlundan en az 30 santim kısa ve en az 20 kilo zayıftı. Ama Pino'ya doğru sertçe yürüdü, gözlüklerini çıkarıp Pino'nun üstüne doğru salladı. ''Sana saat 4'te evde olmanı söylemiştim ama saat şu an 5'i çeyrek geçiyor.'' dedi. ''Çocuk gibi davranıyorsun. Kız kardeşine bile sana güvendiğimden daha çok güvenebilirim.'' Çiğitçi burnunu havaya kaldırıp başını onaylarcasına salladı. Pino bir an ne diyeceğini bilemedi ama sonra ani bir ilhamla üzgün bir bakış takındı. Sırtını kamburlaştırıp karnını tuttu. ''Özür dilerim anne'' dedi. ''Dışarıda bir şeyler yedim. Midemi biraz rahatsız etti. Sonra da şimşeklere yakalanınca Albert dayının mağazasında beklemek zorunda kaldık.'' Portia kollarını önünde birleştirip gözlerini Pino'ya dikti. Çiçe de annesininki gibi şüpheci bir duruş takınmıştı. Anneleri Mimo'ya baktı. ''Bu doğru mu Domenico?'' Pino uyanık gözlerle erkek kardeşine baktı. Mimo başını sık sık sallayarak... ''Ona sosisin güzel görünmediğini söyledim ama beni dinlemedi.'' dedi. ''Üç kafenin önünde durup tuvalete girmesi gerekti. Albert dayının mağazasında da bir Gestapo albayı vardı. Nazilerin Hotel Regina'yı ele geçirdiğini söyledi.'' Annesinin beti benzi artmıştı. ''Ne?'' Pino yüzünü buruşturup iyice iki büklüm oldu. ''Benim hemen gitmem gerek.'' Çiçi hala şüpheci gözlerle bakıyordu ama Pino'nun annesinin öfkesi yerini endişeye bırakmıştı. ''Git git sonra ellerini de yıka.'' Pino hızla koridora açtı. Portia ise hemen onun arkasından ''Sen nereye gidiyorsun Mimo?'' diye sordu. ''Sen hasta değilsin ki.'' ''Anne'' diyerek yakındı Mimo. ''Pino her şeyden sıyrılmayı başarıyor.'' Pino annesinin ne cevap vereceğini bekleyecek durumda değildi. Mutfağın ve inanılmaz kokuların arasından hızla geçip evin ikinci katına banyoya çıkan merdivenleri çıktı. Bir 10 dakika kadar içeride kaldı ve bu 10 dakika boyunca Anna ile geçirdiği anları, özellikle de tramvayın raylarından ona neşe içinde bakışlarını düşünerek geçirdi. Sifonu çekti, kötü kokudan kurtulmak için kibrit yaktı ve yatağının yolunu tuttu. Kısa dalga radyosu BBC'ye ve Pino'nun neredeyse hiçbir zaman kaçırmadığı bir caz programına ayarlıydı. Duke Ellington'ın grubu Pino'nun son zamanlardaki favorilerinden biri olan Cotton Tail'ı çalıyordu. Ve Pino gözlerini kapayıp Ben Webster'ın tenor solosunu hayretler içinde dinledi. Pino Billie Holiday ile Lester Young'ın I Can't Get Started performansını ilk kez dinlediğinden beri caza bayılıyordu. Bunu Lellaların evinde opera ve klasik müziğin hakim olduğu bu evde söylemek ne kadar ortama ters düşerse düşsün Pino cazın en güzel müzikal sanat şekli olduğuna inanıyordu. Bu inancı nedeniyle cazın doğduğu yer olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istiyordu. En büyük rüyası buydu. Pino Amerika'daki hayatın nasıl olabileceğini çok merak ediyordu. Dil sorun değildi. Biri Londralı, diğeri Parisli olmak üzere iki dadıyla büyümüştü. Üç dili de neredeyse doğduğundan beri konuşuyordu. Amerika'da her yerde caz var mıydı? Her ağanın arkasında o ses perdesi mi vardı? Peki Amerikalı kızlar? Anna kadar güzel olanı var mıydı? Cotton Tail'in sesi azalıyordu. Hemen ardından Benny Goodman'ın Roll'ımı cazın bütün sesleriyle başladı ve klarnet solosuna dönüştü. Pino yataktan aşağı atlayıp ayakkabılarını çıkardı ve kendini güzel Anna ile birlikte dans eder halde çılgın bir Lindy Hop dans figürü yaparken hayal etti. Ne savaş ne de naziler. Yalnızca müzik, yemek, şarap ve aşk vardı. Sonra müziğin sesinin çok açık olduğunu fark edip kıstı ve dans etmeyi bıraktı. Babasının müzik hakkında bir başka tartışma başlatmak üzere yukarı çıkarmasını istemiyordu. Michele cazı küçük görüyordu. Önceki hafta Pino'yu Mid Lux Levis'in Low Down Dog'daki melodilerini ailenin Steinway piyanosunda çalışırken yakalamıştı. Ve sanki Pino bir Aziz'e saygısızlık etmiş gibi davranmıştı. Pino duş alıp üstünü değiştirdi. Katedralin çanlarının akşam altıyı çalmasından dakikalar sonra Pino tekrar yatağına geri dönerek emekledi ve açık pencereden dışarı baktı. Şimşek bulutlarının anılara karışmasıyla birlikte San Babila'nın sokaklarında tanıdık sesler yankılanıyordu. Son mağazalar da kapanıyordu artık. Milano'nun varlıklıları ve gözdeleri hızla evlerine dönüyordu. Pino insanların hayat dolu seslerini tek bir ses olarak duyabiliyordu. Sokağın korosuydu bunlar. Kadınlar ufak tefek şeylere gülüyor, çocuklar ufak tefek trajedilere ağlıyor, erkekler ortada İtalyanların sözlü kavga ve öfke aşkından başka hiçbir nedene bağlı olmaksızın tartışıyorlardı. Evin aşağı kattaki zilinin çaldığını duyan Pino irkildi. Havada uçuşan merhaba ve hoş geldiniz seslerini duyabiliyordu. Saatine baktı. 6:15 geçiyordu. Film 7'de başlıyordu. Ve tiyatroya Anna'ya yürümesi gereken yol uzun bir mesafeydi. Pino arkasında keskin bir kahkaha duyduğu sırada bacağını pencereden sarkıtıp onu yangın çıkışına götürecek bir çıkıntı yoklamaktaydı. Orada olmayacak dedi Mimo. Tabii ki olacak dedi Pino pencereden çıkarken. Yerle arasında 9 metre vardı ve çıkıntı da pek geniş sayılmazdı. Sırtını duvara yapıştırıp arkadaki merdivene ulaşmak için tırmanacağı öteki pencereye doğru yan yan sürünmesi gerekti. Bununla birlikte bir dakika sonra artık dışarıda yerdeydi ve yürümeye başlamıştı bile. Sinemanın afişi yeni karartma kuralları yüzünden aydınlatılmamıştı. Ama Pino posterin üstünde Fred Astaire ile Rita Hayworth'un isimlerini görünce heyecanlandı. Hollywood müzikallerini, özellikle de swing müzikli olanları çok seviyordu. Üstelik Rita Hayworth'u da rüyasında çok görmüştü. Pino iki bilet satın aldı. Diğer müdavimler sinema salonunu doldururken onun gözleri sokakta ve kaldırımlarda Anna'yı arıyordu. Artık gelmeyeceği gerçeğinin verdiği o beyhudelik, o yıkılmışlık içerisinde acı çekene kadar onu bekledi. ''Sana söylemiştim'' dedi Mimo, Pino'nun yanında dikilip. Pino sinirlenmek istese de elinden gelmiyordu. Derinlerde bir yerde kardeşinin cesaretini, inatçılığını, beynini ve yaşama uyum sağlayabilmesini seviyordu, bileti ona verdi. İki delikanlı içeri girip yerlerine oturdular. Pino, dedi Mimo sessizce, sen ne zaman uzamaya başladın, 15 yaşında mı? Pino gülümsememek için kendini zor tuttu, kardeşi kısa olduğu için hep üzülürdü. 16'ıma kadar uzamamıştım, ciddiyim. Ama daha erken de olabilir, değil mi? Olabilir. Salonun ışıkları söndü ve bir faşist propaganda filmi dönmeye başladı. Il Duce ekranda göründüğü sırada Pino hala Anna'nın onu ekmesi nedeniyle mutsuzdu. Madalyayla donatılmış komuta eden general ceketi, kemer, gömlek, pantolon ve parlak siyah dize kadar çıkan binici çizmeleri içindeki Benito Mussolini, sahra komutanlarından biriyle Liguria denizine bakan bir uçurumun üstündeydi. Anlatıcı İtalyan diktatörün surları denetlediğini söyledi. Ekranda Il Duce'nin elleri yürürken arkasında birleştirilmişti. İmparator çenesini ufka doğru kaldırmıştı, sırtı dikti, göğsü gökyüzüne doğru şişirilmişti. ''Küçük bir horoza benziyor'' dedi Pino. ''Şşşt!'' diye fısıldadı Mimo. ''Sessiz konuş!'' ''Neden? Onu her gördüğümde ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü-ü- savunmasını ve Mussolini'nin dünya sahnesinde gittikçe büyüyen endamını gösteriyordu. Bu apaçık propagandaydı. Her gece BBC'nin haberlerini dinliyordu Pino. İzlediklerinin doğru olmadığını biliyordu ve yayının bitip filmin başlamasına çok sevindi. Kısa süre içinde filmin komik olay örgüsüne kendini kaptırdı ve Hayworth'un Astaire ile dans ettiği bütün sahneleri hayranlıkla izlemeye başladı. Rita dedi Pino iç çekerek, Hayworth'un elbisesi spiral hareketlerle tıpkı bir matadorun pelerini gibi bacaklarına dolanınca çok zarif bir kadın tıpkı Anna gibi. Mimmo'nun yüzü düştü, o seni ekti ama çok güzeldi diye fısıldadı Pino. Bir anda hava saldırısının sireninin çığlıkları duyuldu. İnsanlar bağırmaya ve koltuklarından fırlamaya başladı. Ekran Astaire ile Hayworth yanak yana dans ederken dona kaldı. Telaş içindeki insanlar ikisinin dudakları ve gülümseyişleriyle baş başa kalmıştı. Film ekranda kaybolup gittiğinde sinemanın dışında uçak savar toplarının gürültüsü duyuldu. İlk görünmez müttefik bombardıman uçağı koyları temizlemiş, Milano'nun üstünde ateş açıp yıkıma başlamıştı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.